Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün İbn Sina'yı konuşacağız.
İnşallah.
Hem Doğu hem Batı tıbbının merkez noktası. Şu anda tıpla ilgili bildiğimiz her şeyin aslında kaynağı, başlangıç noktası gibi düşünülebilir.
Evet, universal bir şahsiyet. Yani tarihte böyle şahsiyetler var. Sadece tıpta değil, belki felsefeden musikiye kadar pek çok bilgi disiplininde İbn Sina namlı bir şahsiyet, ama tıp dendi mi akla bütün dünyada, yani sadece şark dünyasında, İslam dünyasında değil, bütün dünyada ilk akla gelen kişilerden bir tanesidir İbn Sina.
Bizim açımızdan da İbn Sina önemli. Bir kere tabii hani Batı dünyasının hakkını teslim ederek bir Müslüman bilim adamının tıbbın temeli olduğunu ifade etmesi çok önemli bir şey.
Evet, yani İbn Sina Türk İslam kültürü içinde yetişmiş bir şahsiyet. Yani İslam dünyası içinde yetişmiş. Yani kazandığı ne varsa bunu İslam Türk medeniyetine borçludur. Burada İslam medeniyeti dediğimiz, Müslümanların İslamiyet'in zuhurundan sonra hadiselere hurafelerden uzak, bir yandan naklin, yani dinin, ama bir yandan da aklın perspektifinde bakma geleneğini koymaları, böylece bir manada eski filozofların bir cihetini, eski filozoflar nakli değil aklı ön planda tutarlardı. Zaman içinde biliyorsunuz filozofların yolu da terk edildi. Nakil zaten unutuldu, yani dinler unutuldu. Akıl da terk edildi. Dünyayı hurafeler kapladı. İslamiyet'in zuhuruyla İslamiyet bir yandan nakle, yani vahye, bir yandan insan aklına emniyet verdi. Bunun hasıl ettiği serbestlik vasatında, ortamında alimler zuhur ettiler, ilimler zuhur etti. Şimdi insanlar İslam medeniyetinin zuhuru hakkında çok da bilgi sahibi değiller. Yani her şey İslamiyet'in oradaki insanlara dinamik bir hava vermesi ve bununla fetihler yapmasıyla izah ediliyor. Evet, doğru. Fetihler zenginlik demektir, dinamizm demektir. Yeni memleketler, yeni insanlar demektir. Bu insanların bildiklerinin birbirine aktarılması demektir. Evet. İkincisi, Müslümanların, yani İslam İmparatorluğundan bahsediyoruz. Yani bir ucu Atlas Okyanusu'nda, bir ucu Çin içlerinde. Burada yaşanan bir istikrar ve emniyet vasatı var. Şimdi ilim, sanat böyle bir vasatta gelişir. Bir memlekette emniyet yoksa, istikrar yoksa, insanlar yarın ne olacağından emin değillerse o memlekette ilim olmaz. İnsanlar ilimle meşgul olmazlar. Sanatla şimdi meşgul olmazlar.
Tabii enteresan bir şekilde İslamiyet ve bilim birbirinin zıttıymış gibi bir hava estiriliyor şu anda. Yani evet. Müslüman sanki bilime yatkın değildir, araştırmaz, merak etmez, öğrenmez. Ama eskiden böyle değilmiş. Tabii bir sürü şart bir araya gelmiş. Şimdi İbn Sina'nın hayatının üstünden geçerken de o kilometre taşlarını değerlendirirken, biraz önce sizin söylediğiniz noktaların ne kadar önemli olduğu daha da net ortaya çıkacak. Huzur var, barış var ve Türklerin yönetimi altında gerçekleşiyor bunlar.
Evet, önce Arapların, arkasından Türklerin İslam coğrafyasına hakim olması üzerine muazzam. Şimdi insanlar bugün anlamayabilirler. Şimdi mesela buradan çıkıyorsunuz, bulunduğunuz şehirden arabanıza biniyorsunuz veya otobüse, tayyareye, trene biniyorsunuz. Yüzlerce, binlerce kilometre ötede bir şehre gidiyorsunuz, iniyorsunuz, çantalarınızı alıyorsunuz, orada bir otele veya akrabanıza, arkadaşınıza gidiyorsunuz.
Böyle hiç bir vasat, tanımasanız bile tanımasanız o şehre gidebiliyorsunuz. Bile.
Şimdi bu bir emniyet vasatıdır. Şimdi tarihte öyle zamanlar oldu ki insanlar bulunduğu şehirden, hatta köyden dışarı çıkamıyorlar. Böyle bir insan ticaret yapamaz. İlimle meşgul olamaz.
Sanat yapsa kimin haberi olacak? Ne yapacak?
Ortam müsaitliği şartlar mı? Onun için bu büyük bir kıymet. İkincisi, bu sizin söylediğiniz bize de mekteplerde öğretilen ve empoze edilen bir bilgidir. İslamiyet, sadece İslamiyet değil, bütün dinler ilim ve sanatın önündeki inkişafı engeller. Çünkü insanlara bazı dogmaları empoze eder. Bu dogmalar İnsanların müfekkiresini, yani düşünce yapısını tahdit eder. İnsanlar düşünemezler, düşünmekten kaçınırlar. Düşünenler de baskıyla ezilir ve dolayısıyla ilim, fen ve sanat inkişaf etmez derler. Hatta ticareti de buna katarlar. Çünkü dinlerin bir takım yasakları var. Peki, bunu doğru olması için o dinlerin bunun hilafına bazı hükümlerin olması lazım. Yani sizin evet sözünüz doğru. Dinler hakikaten ilim, ticaret ve sanatı engelleyici hükümler getirmiş. Baktığımız zaman dinleri az çok biliyoruz. Bugün Hristiyanlık ve Yahudilik bazı dejenerasyonlara ve deformasyonlara uğramış olsa bile özünü biliyoruz. İslamiyet zaten bir dejenerasyona ve kısmen dejenerasyona ve deformasyona uğramış ama özü duruyor. Yani bir takım malum bidat fırkaları ortaya çıkmış. Onları kastediyorum. Özü duruyor ve insanlar
yoksa
bunun
değişmeyen
yani özü aynen duruyor İslamiyet'in. Yani şunlar şöyle anlamış, bunlar böyle anlamış, bu bir şey ifade etmiyor. İslamiyet'in özü Kur'an, sünnet ve onun oradan bu zamana gelen gelenek biliniyor. Biraz tarih yakınlığı sebebiyle, biraz Müslümanların bu mirasa sahip çıkmaları sebebiyle bu mirası biliyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim hiç değiştirilmemiş. Nereden biliyorsunuz? İnsanlar, binlerce insan her sene hacda bir araya geliyorlar. Bu Kur'an okuyorlar. Birisi Kur'an-ı Kerim'i değiştirse diğerleri itiraz etmez mi? Hop ne oluyorsun?
Kur'an-ı Kerim böyle değil. Böyle bir şey yok.
Böyle bir şey olmamış hiçbir zaman. Ki bir insanın dini değiştirmesi için ilk yapacağı şey mukaddes kitaba müdahale
edilir. Bir de tabii yazılı bir şeyden bahsediyoruz yani.
Düşünün daha Hazreti Peygamber zamanında yazıya geçmiş bir dinden bahsediyoruz. Diğer dinlerin mesela Zerdüşt dininin, Brahma dininin dini metinleri çok sonradan yazılmıştır. Orijinaldir veya değildir. Burasını bilemiyoruz. Aynı şey Yahudi ya daha doğrusu Musevi ve İsevi dini için de caridir. Bugün Yahudilerin ve Hristiyanların elindeki metinler peygamberlerinden çok sonra kaleme alınmıştır. Yine dediğim gibi orijinaldir değildir bilemiyoruz. Bir kısmının orijinal olduğunu bir kısmının olmadığını Kur'an-ı Kerim haber veriyor zaten anladığımızda. Ve bunun üzerinde çalışan ilim adamlarında sözü bu. Gerek Yahudi gerek Hristiyan ilim adamları diyorlar ki bugün Yahudi ve Hristiyanların dini metinleri, asli dini metinleri tahriflere uğramıştır. Yani insan eliyle yazılmıştır.
Tarihleri de belli zaten.
Evet.
Yani,
bunlar hepsi bulundu, bilindi. Evet. Evet. Şimdi dinlerin metinlerinde insanı bilimden uzaklaştıran, bilimden men eden bir şey yok. Bilakis insanları bilim yapmaya teşvik ediyor ki, çünkü bütün dinlerin esası Allah'ı tanımak, onu bilmek ve ona hakkıyla kulluk etmek olduğuna göre insanları Allah'a tanımaya sevk eden bütün yolları dinler teşvik ediyor. Bunlardan bir tanesi de tabiatı, insan anatomisini bilmektir. Bu da ilimle olur. Bütün dinler böyledir. Zaman için, nitekim Avrupa'da da o bilim adamlarının çoğu, Pascal'ler falan hep din adamıdır. Yani manastırların, kiliselerin tozlu, rutubetli mahzenlerinde o ilimler yapılmış, buluşlar yapılmıştır. Ve onun dışında Avrupa'da Rönesans ve Aydınlanma çağını gerçekleştiren bilim adamlarının pek çoğu dindar kişilerdir. Veya en azından inançlı kişilerdir. Aynı şey İslamiyet içinde caridir. Dinler içine girmiş bazı hamsofu kabayobazlar, zaman içinde dinin idaresini veya cemiyetin dini işlerinin idaresini eline geçirmiş olabilir. Bunlar dinin hilafına sözler söylemiş ve insanları bu tarafa sevk etmiş olabilir. Bu dine mal edilemez. Pozitivistlerin en büyük hatası veya bilerek yaptıkları bir şey, dinlerin o dinle alakası olmayan ama dindar görünen o kesimin sloganlarını dinmiş gibi anlayıp bugünkü modern zihniyetle onu mukayese edip onu mağlup edip bunu haklı çıkarmasıdır.
Onlar da aslında dinin özünü anlamaya yönelik bir şey yapmıyorlar.
Yapmıyorlar.
Değil mi? Evet. Yani madem ki bilim insanısınız ve bir şeyin özü önemli, onu da merak edip gerçeğini araştırmayı seçmiyorlar.
Maalesef zamanımızda böyle bir problem var. Şimdi insanlar dini meselelerle uğraşmayı bir tabu kabul ediyorlar. Yani ben dindar bir insan değilim, ben inançlı bir insan değilim. O ayrı bir meseledir. İlim ayrı bir meseledir. Siz bir cemiyette yaşıyorsunuz ve bu cemiyetin kahir ekseriyeti Müslüman. Veya bu cemiyetin kahir ekseriyeti Hristiyan. Veya bu memlekette Hristiyanlar ve Müslümanlar beraber yaşıyorlar. Siz bu bir fenomen yani bir şeyniyet, bir gerçeklik, bu realite. Siz bunu yok sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Bana ne dinden kardeşim diyebilir misiniz? Hayır, insanların hayatını bu tanzim ediyor. Büyük insanların hayatını tanzim eden en mühim amillerden, etkenlerden biri dindir. O zaman dinleri bilmek mecburiyetindesiniz. Dindar olup olmamak sizin meselenizdir. Onun için mesela din kültürü dersi çok lüzumlu bir derstir.
Ama
din dersi değil. Çünkü din dersi isteğe bağlıdır. Ama din kültürünü herkesin bilmesi lazımdır. Bu din kültürü üzerindeki münakaşaları ben anlamış değilim.
Ama en gereksiz gibi görülen ders de olur.
Bana sorarsanız en gerekli derslerden bir tanesidir.
Zaten onu gereksiz gördüğümüz için toplumda şimdi neden bu kadar çok şiddet var, neden bu kadar kabayız, neden bu kadar saygısızız, neden üretmiyoruz, evet, neden hırsızlık çoğaldı, neden zina çoğaldı, neden insanlar birbirinin malına mülküne göz dikiyor.
Evet.
Bu soruların hepsinin cevabı çocuklukta maalesef
şimdi ailelerin çocuklarına, dini terbiye vermemeleri bir problem. Ama bu dersin adı zaten din kültürü. Yani insanların bunu bilmek mecburiyetindedirler. Bu cemiyette yaşayan insanlar. Adı üstünde din kültürü. Dini bilmediğiniz zaman dinle alakalı bir mevzuyla karşılaştığınız zaman ister pazarlamacı olun ister idareci olun fark etmiyor. Bunu bilmeniz icap ediyor. Ondan sonra işte bizim gazete yazarları gibi bu sene Hac Kurban Bayramı'na rast geldi evet. gibi saçma sapan sözler söylenebilir. Veya bizim yarı entelektüellerimiz gibi Tevrat'tan veya Yunan mitolojisinden misallerle fikirlerini desteklerler. Halbuki o bizim mukaddes kitabımızda da vardır. Bizim kültürümüzde de vardır. Komik duruma düşerler. Evet. Tamam Yunan mitolojisini bilmek veya Hristiyan Holy Bible kitabı mukaddesinde geçen kıssaları bilmek güzel de yani Müslümansan veya Türksen veya içinde yaşadığın kültürün esaslarını bilmeyip de bunlardan misal getirince insana biraz Mevlana'dan değil de Çin atasözünden getirsen komik olur yani. Entelektüel demezler böyle adama.
Toplumun içinde değiller maalesef. Evet. Dışında ve yukarıdan baktıklarında sonuç maalesef sözünü ettiğiniz bu gibi oluyor. Bazen ironik durumları ortaya çıkartıyor. Şimdi tekrar İbn Sina'ya döneceğim. Belki de dünyada bilim insanlarının doğuda ve batıda üzerinde mutabık oldukları, evet. dehasına, bilimine, öngörüsüne, araştırmalarına, yazdığı kitaplara en fazla saygı duyulan isimlerden, evet. ortak isimlerden evet. bir tanesi.
İbn Sina'dır. İslam Alimleri Ansiklopedisi'nde ben yazı heyetinde bulundum ve bazı maddeler yazdım. O maddeleri yazarken bazı şeyler gördüm. O benim ufkumu çok değiştirdi, hadiselere bakışımı çok değiştirdi. Tabii yazarken isimler tespit ediyorsunuz. Bu buraya girer mi, girmez mi? Yani ehemmiyetli biri mi, değil mi? Bir kere bunu ortaya koysun. Çünkü binlerce, milyonlarca ismi bir ansiklopediye koyamazsınız. İkincisi hakkında bilgi var mı, yok mu? Bilgi yoksa koyamazsınız. Üçüncüsü münakaşalı bir şahsiyet mi, değil mi? Yani İslam alimleri kategorisine girer mi, girmez mi? Bunları düşünüyorsunuz. Şimdi bunlara baktığınız zaman bu bilginlere tefsir denilen İslami ilimlerle meşgul olmuş, hadis denilen İslami ilimle meşgul olmuş, fıkıhla, tasavvufla meşgul olmuş ve aynı zamanda bakıyorsunuz astronomiye dair eserleri var, matematiğe dair eserleri var, tıbba dair eserleri var. Yani hatta bazısına bakıyorsunuz bugün fen dersleri dediğimiz pozitif ilimlerde muazzam eser vermiş. Yani bu bir din bilgini mi, fen bilgini mi ayırt edemiyorsunuz.
Hatta Da Vinci ile çok karşılaştırılır dünya tarihinde. Evet. Benzer bir şey var
benzer
sanki
bir
değil mi?
Şimdi demek ki bir kere zaten din ilimleriyle fen ilimleri birbirinden ayrılamıyor. Çünkü ilmin disiplini aynıdır. Yani ihtisaslaşma tamam zamanımızın icabıdır ama bütün ilimlerin yani bilginin elde edilme yolu bir kere aynıdır. Yani bütün ilimler için aynıdır. Binaenaleyh siz o yolu biliyorsanız o vasıtalara ulaşarak bir yandan siz bir dini bilgide de mahir olursunuz. Bir fen bilgisinde de mahir olursunuz.
Peki o zaman şimdi mesela bilim insanlarını biz uzmanlaşma başlığı altında belli bir alana itiyoruz.
İtiyoruz, hapsediyoruz.
Evet. Diyoruz ki ya hukukta uzman olacaksın evet. ya tıpta uzman tıpta, olacaksın.
Tarihte, fizikte.
Astrolojide ya işte fizikte, kimyada. Ama ben eski bilim insanlarına bakıyorum. Bunların pek çoğu ile ilgili araştırma yapmışlar. Üstelik de kaynağa ulaşmak gibi çok ciddi problemleri varken, üstelik de teknoloji gibi şimdi hayatımızı kolaylaştıran, bilim insanlarına zaman kazandıran çok ciddi bir silahları yokken, yani mikroskop yokken hücreyi tarif evet. etmişler. Ya da hastalığın nasıl oluştuğunu anlatmışlar. Bütün bu, üstelik de ortalama insan ömrü zannettiğimiz kadar da şimdiki kadar uzun değilken.
İbn Sina 57 yıl yaşamış. Bugün için çok genç bir ölüm.
Tabii şimdi 57 çok, yaşında geriye evet. dönük bir dikili taşı evet. ağacı olmayan insanlar halde. Var. Olmayan.
Hayata yeni başlayan insanlar var. 50 yaşına gelmiş hala daha hayat kurmayı düşünenler var. Şimdi dediğim gibi bilginin ihtisaslaşma bir zaruret zamanımızda. Evet fen ilimleri belki o zaman o kadar inkişaf etmediği için fizikti, kimyaydı, biyolojiydi, astronomiydi belki bir arada mütalaa edilebiliyordu ama ilmin esası aynıdır, değişen bir şey yoktur. Yani tamam bir takım buluşlarla bazı şeyler ilave edilmiştir ama tekmili sınahsına at telahuk efkar iledir. Yani fikirlerin peş peşe eklenmesiyle deneylerin, müşahedelerin ilim inkişaf eder ama ilmin özü hep aynıdır. Hep aynıdır, değişen bir şey yoktur. O 100.000 yıl önce de aynıydı, 100.000 yıl sonra da aynı olacak. Ama o keşiflerle onun dalları, türevleri arttırılabilir. Onun için bu bilginler hepsinde mahir olmuşlar. Yani bunlara tıptan da ama dediğim gibi iş bölümü yapmışlar gayet tabii olarak. Hepsi bir şeyde tanınmış. İbn Sina denince akla mesela tıp gelir. Ama İbn Sina'nın eserlerine baktığımız zaman 200'e yakın eseri var. Çoğu günümüze intikal etmiş. Felsefeden, musikiye, fıkıhtan yani dini bilgilerden tıbba kadar pek çok eseri var. Yani mantık üzerine eserleri var. Demek ki çok yönlü insanlar. Bunlara hezarfen deniyor. Bütün alimler böyle değil ama içlerinde bazıları var ki işte bunlardan bir tanesi de İbn Sina'dır. Böyle tanınıyor. Şimdi Leonardo da Vinci'ye benzetirler.
Şimdi insan
beyni... Fakat onu bunun yanında, biraz hayalperest bulurlar. Yani makinalar daha farklı bir kişiliği var. Daha farklı bir çalışma. İbn Sina daha oturaklı bir adam, daha ayakları yere basan bir adam.
Şimdi 2 artı 2 4. Bu bilinen bir gerçek, matematiğin kabul ettiği gerçeklerden bir tanesi. Ama bazı insanların beyninin çalışma biçimi, sağ ve sol lobu birlikte kullanarak 2 artı 2 5'e ulaşmalarına yol açmış. Evet. Bu gerçekten çok az insana nasip olacak bir şey. Yani vücudunun, beyninin iki tarafını eşit kullanabilmek, onlardan elde ettiği güçle yeni bir şeyler üretebilmek. İşte, belki İbn Sina'yı o kategoride görmek lazım.
İbn Sina'nın çok zeki, çok zeki bir insan olduğunda herkes müttefiktir. Kendi de zaten hayatını yazdığı için ve başkaları da hayatını yazdığı, İbn Sina'nın hayatına dair biraz tenakuzlu da olsa çok malumata sahibiz. İbn Sina kimdir?
Hangi dönemden bahsediyoruz?
Herkes bilir ama 11. asırda dünyaya gelmiş. 980 senesi dünyaya gelişi. 57 yıl yaşadığına göre 1037'de de vefat etmiştir. Daha Selçuklu Devleti dünyada yok. Yani Samanoğullarının son zamanları, Gaznelilerin ilk zamanları. Yani İslam coğrafyasında. Bulunduğu coğrafya Türkistan. İbn Sina onun tanındığı isimdir esas. Ebu Ali diye biliniyor. İbn Sina'yla diye meşhur olmuştur. Şimdi Buharalı. Buhara şehrinden. Buhara o zaman bir ilim merkezi, kültür merkezi.
Ne enteresan değil mi? Şimdiki haline bir bakın.
Tabii şaşılacak işler. Ona ne diyorsunuz ki? Onun gibi pek çok şehirler bugün toprak altındadır. Bazısının harabeleri var. Merv gibi, Rey gibi. Bazılarının harabeleri bile yok. Özgenç gibi. Yok ortada. Yani yok öyle bir şehir, kalmamış. Çok enteresan. Buhara yine bir kültür merkezi. Ama nerede o zamanki Buhara? Nerede şimdiki Buhara? Buhara'nın Efşene köyünde dünyaya gelmiş. Tacik bir aileden. Milliyeti hususunda çok çeşitli spekülasyonlar vardır. Bizim resmi tarihimize göre Türktür. Ama Tacik olduğu çok kuvvetli bir rivayettir. Farsça konuşuyordu. Arapça iyi konuşuyordu. Türkçe de biliyordu. Çünkü o devirde o mıntıkada Türkler ve Tacikler, Müslüman iki ırk bir arada yaşıyorlardı. Ve hükümet o zaman... Hükümette Türkler sayıca fazla idiler.
Yani yönetim aslında bir Türk yönetimi.
Türklerdeydi, evet. Samanoğulları Abbasi valisiyken zaman içinde istiklalini kazanmış. Enteresan devletler. Abbasi İmparatorluğu çok geniş. Zaman içinde biliyorsunuz her bir vali müstakil hükümdar olmuş. Yine halifeye bağlı ama aslında müstakil bir hükümdar. Bu mıntıka Samanoğulların, Saman değil tabii, biz mekteplerde falan Saman derler. Saman'la alakası yok. Saman zenginlik demektir Farsça. Samanoğullar hakikaten ben gidip gördüğüm zaman Samanoğullarından kalma, ki çok eski devir. Yani eserlerde aşırı süsten ziyade statik harikalıklar var. Mesela depreme karşı dayanıklılık, kubbenin çökmesini engelleyecek.
Bilim var yani.
Bilim var, evet. Ben onu mesela...
Demek ki zenginlik bilinmiş.
Bayi Samani'nin türbesi mesela mütevazi bir türbedir. Fakat türbeye girdiğiniz zaman hiçbir türbede görmediğiniz bir ihtişam var türbede. Kubbenin o kenarların duruşu, taşların yerine konuşu, enteresan bir, ihtişamlı bir devir. O devirde gelmiş İbn Sina ve o bu devlette vazife almış. İbn Sina'nın çok zeki olduğunu söyledik ama sadece zekası değil onu İbn Sina yapan, babası. Çok entelektüel bir aileye mensup. Yani babası her ilimle meşgul olan ve alimlerle görüşmeyi seven, biraz da serbest fikirli. Hatta o serbest fikirliliği sebebiyle İbn Sina'nın Şii olduğu da iddia edilmiştir. Babası zamanın pek çok düşünürüyle, alimiyle görüşür, Şiilerle de görüşürmüş. O mıntıkada Şiiler var ve güçlü. İsmailiye Şiası denilen batınilik, yani bugün işte Hasan Sabbah diye tanınan aşırı Şiilerle, ki onlar çok serbest düşüncelidirler. İslam dünyasında en aşırı düşünceli olanlar onlardır. Aşırı düşünceleri dini metinlerin herkesin anlayamayacağı batıni metafizik manası olduğunu kabul etmeleri, ki belki de İbn Sina'da bu metafiziğe aşırı düşkünlük, hatta metafizik telakkisinin kurucusu kabul ediliyor İbn Sina, fizik ötesi, belki de o babasının sohbetlerini. Ama şunu biliyoruz ki ne İbn Sina ne babası Şii'ydi. Bazıları bunu iddia etmişlerdir ama propagandalar oluyor malum, o bizdendir hikayesi. İbn Sina Şii değildir. Nereden biliyoruz? İbn Sina'nın kitaplarının hiçbirisinde Şii akidesi bilinen bir akidedir. Ne İsmailiye Şiasının ne Caferiye Şiasına dair akidelere rastlanıyor. İbn-i Sina Sünni bir ailede yetişmiştir. Zaten o zamanki Hanefi fakihlerinden fıkıh dersi alması bunu gösteriyor. Yani Hanefidir, Hanefidir. Tacik zaten, Tacikler Hanefidir. Türk de olsa, Tacik de olsa Şii değil. Belki tesir görmüş olabilir veya Şiilere tesir etmiş olabilir. Çok o entelektüel bir vasatta büyümesine rağmen İbn-i Sina'nın daha 12-13 yaşında hasta tedavi etmesi ve 18 yaşında Samanoğullarına vezir olması enteresan bir hadisedir.
18 yaşında.
Tıp o zamanki meşhur alimlerden ders alıyor. Buhara'ya dedim ya eğitim o zaman şey merkezi, kültür merkezi. İran hududu. İran'da da alimler var. Ve hatta İbn-i Sina kendisi biraz da kibirlidir İbn-i Sina. İbn-i Sina'nın en mühim şahsiyet hususiyetlerinden bir tanesi kendini aşırı derecede beğenmiş olması. Böyle egoizm derecesinde ve inanılmaz hırçınlığıdır. Muhtemelen kibrinden gelen, herkesle tartışan, işte zekanın, farklı zekanın ve meydana getirdiği kendini beğenmişti. Kendini beğenmişti, meydana getirdiği hırçınlık. Bütün herkes ittifakla İbn-i Sina'nın böyle bir şahsiyet olduğunu
gerçekten
söyler.
Gerçekten mi?
Evet. Kaynaklar... Hırçın, kibirli, egoist bir insandı derler. Diyor ki, ben de 18 yaşındayken bütün ilimleri öğrendim. Ondan sonra okuduklarımın hepsi onu teyit içindi. Yeni bir şey öğrenmedim. Ölene kadar o bilgi, yani kemale gelmişti diyor.
18 yaşında ne biliyorsan.
Diyor. Kemale gelmişti benim bilgim diyor. 18 yaşındayken ben onları kitap okuyarak çok öğrenmiş. Hocalardan çok şey öğrenmiş ama hocaların istikametinde pek çok kitap okumuş. Zamanında yazılmış bütün kitapları okumuş ve dediğim gibi 15-16 yaşında bir prensi tedavi ederek Samanoğullarının teveccühünü kazanmış ve 18 yaşında saraya alınmış ve ondan sonra sarayda hem hekimbaşı hem müşavir danışman hem vezir olarak vazife yapmış. Bu onun hayatında bir dönüm noktasıdır. Çünkü Samanoğulları sarayı çok entelektüeldi. Muazzam bir kütüphane vardı. Bu kütüphane onu kemale getirmiş. İşte bu kemal o kütüphanededir. Kütüphanenin de enteresan bir hikayesi var. Onu da...
Kısa bir aradan sonra dinleyelim.
Hay hay.
Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi tabii dinleyicilerimiz şaşıracaktır. Hani İbn-i Sina profiline kibir hiç yakışmaz bizim kafamızdaki İbn-i Sina'ya. Onu biraz açmak gerekir mi acaba, yanlış anlaşılmasın?
Şimdi ilim sahiplerinde kibir olur. Hatta derler ki ilim sahiplerini iki tehlike bekliyor. Bunlardan bir tanesi kibir, gurur, kendini beğenmek. Yani düşünün, siz biliyorsunuz, başkaları bilmiyor. Ve çok az insan bilir. Çok kişi bilmez. Bu insana bir kibir verir. Hatta Hazreti Ali diyor ki, kibir caiz olsaydı alimlere yakışırdı. Yani sen kimsin de kibirleniyorsun? Yani ama ilim öyle değil. Fakat bu da caiz değil. Yani alimin de böyle olmaması lazım. İkincisi de zenginlere ve makam sahiplerine yakın olmak. O da bir tehlikedir. Bir müddet sonra biliyorsunuz ilimden uzaklaşır. Bilgileri onların istediği gibi tahrif eder. Onun için gerek kibir gerek zenginlere ve makam sahiplerine yaklaşmak alimleri bekleyen iki büyük tehlike. Şimdi bu da kaçınılmaz tabii. Çünkü dediğim gibi bilen kişi de kibir oluyor. Hatta derler ki eski hocalardan bir tanesi kendine ne sorsa kitaba bakıyormuş. Oğlu demiş, baba utanıyorum, en basit soruda bile kitaba bakıyorsun. Demiş, evladım ben de biliyorum bunların hepsini ama kitaba bakmazsam gururuma pay vermiş olurum. Yine yani gururlanırım, bak ben her şeyi biliyorum. Adamlar der ki kitap gibi falan. Onun için bilgi sahiplerinin en büyük tehdit bu. İkincisi de makam. İbn-i Sina dediğim gibi hakikaten öyle. Şimdi İbn-i Sina diyor ki ben 18 yaşındaki her şeyi öğrendim. Hadi be, öyle şey olur mu diyemiyoruz. Çünkü hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Eserleri
hakkını ortada. Teslim etmek lazım,
evet,
diyorsun.
Yani genç yaşından beri yani düşünün, hocası sayılan Farabi'ye Üstad-ı Sani demişler Aristo'dan sonra. Buna da Şeyh-i Rüyesa demişler. Reislerin şeyhi. Yani İbn-i Sina İslam dünyasında böyle bilinmiş yani. Farabi bile geçmiş. Farabi'yi bile geçmiş. İkincisi de İbn-i Sina hayatı boyunca hep sponsor altında yaşamıştır. Zengin bir ailenin çocuğu değil. Hep hükümdarlar, vezirler, mesela Samanoğulları devletinde, arkasından Harezm beylerinde, daha sonra Büveyhoğulların himayesinde yaşamış. Devlet adamlığı yapmış, vezirlik yapmış.
Bu ona çalışma alanı oluşturmuş ekonomik olarak,
tabii,
değil mi?
Tabii. Rahatlık, ekonomik hürriyet, hasımlarının hasetçilere karşı bir teminat, olma. Vezirin şeyin yanında, bir sultanın, evet, yanında olunca, bu tabii onun çok daha kolay üretmesine, öğrenmesine, öğrendiklerini yaymasına vesile olmuş. Samanoğullarının yanında olması bir dönüm noktasıdır. Buradaki muazzam kütüphaneden, evet, istifade etti. Bu kütüphanedeki bütün kitapları okudu ve ezberledi. O zaman ezber bir metottur. Zaten onun için ezberlemek nedir ki? Yani bir okudun, bir kere de ezberleyen adamlar bunlar. Evet. Ve arkasından derler ki kütüphane yandı. İbn-i Sina yaktı dediler. Kendisinden sonra hiç kimse bunları okuyup da bu ilimlere sahip olmasın diye Orta Çağ'ın en zengin kütüphanelerinden birisi olduğu söylenir. Samanoğlu, adı da üstünde. Saman zengin demek. Samanoğulların kütüphanesinin Buhara'da dünyanın en zengin kütüphanelerinden birisi olduğu rivayet edilir. İbn-i Sina'ya böyle bir töhmet atılmıştır. Yani kütüphaneyi o yaktı diye bunu bilmemiz mümkün değil. Arkasından Samanoğulları devleti inkıraza, yani çöküşe uğrayınca, o havalideki mahalli beyler, mesela Harzem beyleri, tıp var ya, tıp, hastaları iyiletme var ya, beyler, prensler, prensesler, sultanlar hasta olmuyor mu, oluyorlar, onları tedavi edince, kulunç hastalığı, romatizma, tedavi ediyor ve dile benden ne dilersen, Harzem Sarayı'nda itibar görüyor. Orası küçük bir beyliktir, Harzem Beyliği. Şöhretini duyan Gazneli
Mesut. Ama burada büyük büyük başarıları da var. Yani yazdığı kitaplara bakıyoruz. Yani
zaten bu tıbbın, anlattığımız zamanda
tıbbın, şu anda modern tıbbın esasını oluşturacak, evet, iki kitaptan bahsediyoruz.
Evet. Bu zaman zarfında zaten felsefe, efendim, felsefenin çeşitli sahaları, ahlak felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, bu sahaların hepsinde çalışmaları var. Küçük de olsa çalışmaları var ve esaslı çalışmaları var. Ama onu en çok tanıtan tıp üzerinde çalışmalarıdır. Bu devirlerde yazmış. Arkasından Gazne Devleti kurulunca, Gazne hükümdarı Mesut, arkasından Mahmut, onu davet etmişler memleketlerine. Gitmek istememiş. Bu gitmek istememe hususunda çeşitli rivayetler var. Emin olmadığı için gitmedi. Çünkü bazı fikriyatı sebebiyle Gazneli Mahmut'un kendisini taziklerde bulunacağından korktu deniyor. Bilemiyoruz. Onun için ondan sonraki hayatı biraz sıkıntılı olmuştur. Yani Gaznelilerin elinden kurtulmak için Büveyhoğullarına sığındı. Büveyhoğulları İran, Irak tarafında hüküm süren Abbasi Devleti'nin valilerindendir. Şiidirler. İşte biraz da İbn-i Sina'ya Şii töhmetin atılmasının sebebi bu. Orada üstünü kabul gördü. Orada vezirlik yaptı uzun zaman. Hekimbaşılık yaptı. Ve Büveyhoğulları zamanında mükerrem ve müreffeh, rahat bir şekilde izzet ikram görerek yaşadı. Yani aynı zamanda devlet adamıdır. Çok gaddar, çok zalim olduğu söylenir. Gözünü yani ağlatmadığı insan yoktur derler tarihler. Hiç sevilmeyen bir insan.
İbn-i Sina.
Evet, devlet adamlığında. İşte böyle adamlar biraz da şeyli olmuyor. Yani böyle opsiyonel olmuyor. Yani ilim adamları biraz düz oluyor. Yani böyledir. Doğrusu bu. Yani diyorlar. Ve çok can yaktığı için hiç sevilmeyen bir şahsiyet. Seferlere katılıyor. Bir seferde hastalanıyor. Hemedan'a giderlerken hastalanıyor yolda. Kendi kendini tedavi ediyor. Yanında da stajyerleri var. Bir müddet tedavide biraz aşırı gidiyor. Hastalığı artıyor. Hatta arada bayılıyor. Bağırsakları temizleme onun en mühim tedavilerinden bir tanesi oydu. Stajyerlerine ilaç tarif ederken stajyeri biraz fazla koyuyor ilacı bilmeden. Bir rivayette de zehirlemiştir. Ve ölümün ucundan dönüyor. Yani öldü ölecek derken kurtuluyor. Yani böyle şeyler de yaşıyor. Ve Hemedan'da ama kurtulamıyor hastalıktan, vefat ediyor. Şimdi orada da gene antır parantez, İbn-i Sina'nın şahsiyetiyle alakalı pek de belki tasvip edilmeyecek bir teferruat var. Kadınlara çok düşkünmüş. Gayrimüslim münasebet olarak düşünmeyin. Kadınlara çok düşkünmüş ve derler bünyesi muazzam yıpranmış. Doktorlar demişler ki senin bu hastalıklarının sebebi bu. Kadınlara olan aşırı düşkünlüğün. Buna mani ol. Demiş ki ben ömrü azize, ömrü lezizi tercih ederim. Yani uzun bir ömür yaşamaktansa tatlı bir ömür yaşamayı tercih ederim demiş ve vefat etmiş. Bütün kitaplarda bu yazar. Yani İbn-i Sina'nın kişiliği ve hayatı onun bıraktığı miras ve tesir kadar parlak değil. Değişik. Ama
demek ki kitaplarındaki bilime odaklanmamız,
evet,
lazım.
Evet, evet. Şimdi İbn-i Sina'nın iki cihetinden bahsetmek istiyorum. Dinleyicilerimizi en azından tenvir etmek, aydınlatmak cihetiyle. Birincisi felsefi ciheti, ikincisi tıbbi ciheti. Şimdi dünyada onun en çok tanınması tıbbi cihetiyle olmuştur. Çünkü yazmış olduğu eserler yıllarca Avrupa'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Yani vefatından epey sonra Avrupa'da tanındı. Kitapları Avrupa dillerine çevrildi. Tıp fakültelerinde okutuldu. Fransa'da Montpellier Fakültesi'nde İbn Sina kürsüsü kuruldu. Avicenna derler ona Avrupalılar ismini. Yani İbn Rüşd, Averroes ve İbn Sina'yı Avicenna'yı bilmeyen yoktur Avrupa'da. Yani ilimle meşgul olan, ilim tarihiyle meşgul, başkaları da vardır ama
özellikle İspanya'da değil mi?
Evet, muhakkak bilinir bunlar. Bu ikisi mutlaka bilinir. İbn Sina Averroes'ten yani İbn Rüşd'ten farklı olarak bütün Avrupa'da tanınmıştır. Averroes daha çok İtalya ve İspanya'da tanınırken İbn Sina bütün dünyada tanınmıştır. Bu böyle bir başka bilgin yoktur dünyada. Bir de tıp olduğu için tıp herkesin ihtiyacı olan bir bilgidir. Ve bu yazmış olduğu eserler aktualitesini uzun zaman korumuştur. Tedavülden kalkması da yanlış olduğundan değil, daha kolay, daha anlaşılır bir şekilde tıp tahsili başladığı için İbn Sina'nın kitapları artık ağır kitaplar olarak rafa kaldırılmıştır.
Ne var bu kitapların içinde?
Ne var? Şimdi El Kanun Fit Tıp kitabı. Bir de Eşşifa kitabı. Şifa kitabı adı şifa olmakla beraber içinde hem tıptan hem felsefeden hem fenden bahseden bir kitaptır. Ama El Kanun Fit Tıp kitabı muazzam bir kitaptır. 5 kısım. Ben onun yazma nüshalarını gördüm Arapçasını. 5 kısım. İşte tıptan bahsediyor, tedaviden bahsediyor. Gerek
kendisi Arapça mı yazmış?
Kendisi Arapça yazmış. Ondan sonra ilim dili o zaman. Hastalıklardan bahsediyor. Anatomiden bahsediyor, ilaçlardan bahsediyor ve yan etkiler ve ilaç sonrasından bahsediyor. Bu cihetle mühim. Şimdi ben tıp tarihçisi değilim, bu işin mütehassısı da değilim ama bildiğim kadarıyla şunlar var. Mesela yenilik olarak bir kere mikrobu biliyor ve cinnül mader ona, su perisi. Hastalıkları su perilerinin yaptığını anlatıyor. Yani görülmeyen, gözle görülmeyen bunlar yapar diyor. Aynı bizim bugün anladığımız gibi mikropların bulaşmasından, hastalıkları buna göre tasnif ediyor. Bununla bulaşan, bulaşmayan hastalıklar diye tasnif ediyor. Bu enteresan. Hastalıkların ciddi anatomik yapısını ortaya koyuyor. Neden oluyor bu hastalık? Nasıl? Ne gibi sendromlar meydana getiriyor? Birbirlerinden farkı ne ve nasıl tedavi edilir? Tedavilerinde çok makul ilaçlar var. Mesela dünyada anesteziyi ilk defa makul şekilde kullanan İbn Sina olmuş. Alkolün içine
yapmış mı ameliyatı?
Tabii. Sarı sabır koyuyor. Bir ot daha var, onu koyuyor. Bu muazzam bir antiseptik. Ve o zaten bütün dünyada antiseptik. Ondan sonra onu biraz afyon koyuyor. Onunla o geliştirilmiştir. Yani anestezinin de kurucusu İbn Sina denilebilir. Mesela akıl hastalıkları hususunda bugün modern tıbbın kabul ettiği ayrımı o yapıyor. İnsanlarda nevrozlar ve psikozlar vardır. Bir de böyle fobiler gibi hastalıklar vardır diyor. Mesela homoseksüellik hakkında beyanları var. Bunların bir kısmı doğuştan meydana gelir. Bir kısmı sonradan bazı seksüel travmalarla meydana gelir diyor. Ve Freud'u biz onda okuyoruz. Freud'un yazmış olduğu, söylemiş olduğu pek çok şeyi İbn Sina tartışmış.
Peki o zaman şimdiki bilim insanlarının da aslında eserlerinde ya da düşüncelerinde ondan izler var.
Çok izler var. Ben İbn Sina burada yanılmıştır diyen tıp şeysi görmedim. Dediğim gibi ihtisasım yok ama hepsi söyledikleri doğrudur. Şöyle yorumlanırsa daha da doğru olur demişler. İbn Sina bir kere bu cihetle muazzam bir ekol kurmuştur. Yani ilaçlar, hastalıklar, tedavi, akıl hastalarının tedavi edilmesi, bunların yayılması, genetik intikaller insanı hayrette bırakıyor. Yani bunun üzerine yapılmış olan etütler insanı hayrette bırakıyor. Ve Avrupalı bilim tarihçileri de diyorlar ki yani İbn Sina olmadan dünya ilim tarihi, hele hele tıp tarihi yazılamaz. Avrupa tıbbı hakkında hiçbir şey söylenemez. Onun için İbn Sina muazzam bir popülaritesi olan bir kimse. İkinci bir husus İbn Sina ile alakalı onun filozofluğudur. Çok üzerinde konuşan ve hatta İbn Sina deyince herkesin aklına gelen filozofluğudur. İbn Sina Aristo yolunun takipçilerindendir. Meşşailerdendir. Aristo felsefesine bağlıdır. Niye meşşai? Meşşai yürüyenler demek. Aristo talebelerini ayakta ders vermiş, yürüyerek. Çünkü o sporun, hareketin de ehemmiyetini bildiği için, o zamanlarda yapılmıyor malum, yürüyerek ders verilmiş. Onun için meşşailer yürüyenler demektir. Ama Aristo'dan ziyade Eflatun'a daha çok bağlı, her ikisinin felsefesini birleştirmiş. Hocası Farabi. Farabi çok tanınan bir şahsiyet. Farabi Şii'dir. Onun için İslam dünyasında itikat olarak çok tasvip edilmez. Yani başka şeyleri tamam ama başka eserleri, mesela El Medinetül Fadıla diye bir kitabı vardır Farabi'nin. Üstad-ı Sani derler Aristo'dan sonra. Thomas More'un Ütopya kitabı oradan alınmadır. Bütün Avrupa'ya tesir olmuş. Farabi çok tanınan, bilinen birisi. Ama mesela İbn Sina'nın Farabi'den farkı ne? Farabi Yunan felsefecilerin kitaplarını 2., 3., 4., 5. tercümelerinden okumuştu. Bu tercümelerin her birisinin içine bir şeyler karıştırılmış. Bilhassa Hristiyanların yaptığı tercümelerde hakikat ortadan kalkmıştı. İbn Sina o felsefecilerin eserlerini orijinalinden okudu. İbn Sina yapan da biraz bu kitabın da orijinaline, bunun da önceki nüshasını diyerek bilginin temeline gitmeye çalışmış. Bu onu ön plana çıkartmış. Filozofide, felsefede İbn Sina'nın İslam alimleri tarafından tenkit edilen tarafı mesela doktorluğu değil, filozofi tarafıdır. Şimdi filozofi biliyorsunuz aklın muhakemenin neticesini ortaya koyan bir disiplin. Niye varız? Eşya niye var? Evren niye var? Biz niye varız? Her şeyin sebebini araştırır. Bu hususta İbn Sina'nın çok ciddi eserleri vardır ve bu eserler felsefe bizatihi zararlı değildir. Hatta felsefe bizatihi faydalıdır. İnsanlara doğru düşünmeyi öğretir. Felsefedeki problem dinin nakille anlaşılacak kısımlarında felsefe yapmak yanlıştır. Onun için mesela İslam felsefesi tabiri tasvip edilmez. Çünkü İslamiyet bir dindir. İslam, ama mesela din felsefesi olur. Din felsefesi ne demektir? Din niçin var? Dinde ne bulunmalıdır? Dinin fonksiyonu nedir? Dinin bunları, bu mesela din felsefesi. Mesela bunu ortaya koymuş.
Ama İslamiyet niçin var? Sorusunu sormuş.
Cevabını vermiş. Mesela İslamiyet insanlar niçin yaratıldı? Bunun cevabını veriyor Kur'an-ı Kerim. Filozoflar bunu kafa yormaya çalışmışlar. Bazen Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberin sözleriyle bir gelmişler, bazen ters düşmüşler. İmam Gazali, ki o da meşhur bir alimdir. O da, yani ya bana atmayın, hep din bilgini olarak bilinir ama onun da fen bilgileri üzerine eserleri var. Dil üzerine eserleri var, tarih üzerine eserleri var, edebiyat üzerine eserleri var. Ve en çok filozoflarla alakalı yazılarından tanınır. İmam Gazali bu İbn Sina, Farabi gibi filozofları esas alarak, tabii Kindiler falan da var, esas alarak felsefecilerin yanılgılarına dair bir eser yazmıştır. Bu arada felsefecilerin, gerek Aristo, Eflatun, Sokrates'in, gerek onların takipçisi olan Farabi ve İbn Sina ve Kindi gibilerin 20 kadar meselede yanıldıklarını, bu 20 yanlışının 3 tanesinin küfre düşürücü olduğunu, 27 tanesinin sapkınlık olduğunu ispatlamış. Bu belki çok teferruattır ama alemin kıdemi. Yani felsefeciler diyor ki alem de Tanrı gibi başı sonu olmayan bir şeydir diyor. Neden? Çünkü Allah yarattı. Allah'ın yaratması onun sıfatı olduğuna göre o da ezeli olması lazım, ebedi olması lazım. Mesela bu Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Burada akli bir çıkarım yapmışlar. Fakat dine uymuyor.
Sınırı var.
Sınırı var. Allah'ın bütün sıfatlarının tecellisi sınırlıdır. Şu anda benim konuşmam da Allah'ın yaratmasıyladır. Başladığımız zaman belli. Bitirdiğimiz zaman belli. Bu Allah'a, özüne zarar vermez. Allah cüzleri bilmez. Bir de haşrı cismani reddederler. Yani insanlar öldükten sonra bedenleriyle değil, ruhlarıyla dirilecektir deniyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim bedenle dirileceklerini söylüyor. Bu üç hususta İslam inancının dışında. Diğer 17 meselede de yanlış fikirleri olduğunu İmam Gazali söylüyor. Hatta İmam Gazali filozof derler. İmam Gazali bunları okuyarak bir filozof kadar bilgi kazanmıştır. Bu sebeple İbn Sina ve Farabi'nin, dediğim gibi, dini meselelerde sadece İslam coğrafyasında tenkit edildiğini biliyoruz. Bu da ayrı bir şeyi gösteriyor. İslam coğrafyasında böyle insanlar çıkıyor, kitap yazabiliyor, fikirlerini anlatabiliyor ve onlara bir şey olmuyor. Yani Sünni liderler bunlara bir şey yapmıyorlar. Çünkü İslamiyet'te fikir hürriyeti vardır. Siz bugünkü moda tabirle eyleme dönüştürmediğiniz müddetçe, başkalarını tazik etmediğiniz müddetçe, onların mukaddesatını hakaret etmediğiniz müddetçe ilmi olarak istediğinize inanabilirsiniz. İstediğinizin propagandasını yapabilirsiniz İslam dünyasında. Bu sebeple mesela İbn Sina'ya dokunulmamış. İmam Gazali onu tenkit etmiş. İmam Gazali'yi tenkit edenler olmuş. İmam Gazali tekrar onlara cevap vermiş. Yani bu İslam bugün bile insanların Avrupa'daki dünyanın en gelişmiş demokrasilerinde bile olmayan bir serbest düşünce ve tenkit vasatının İslam coğrafyasında, Orta Çağ'da, Şarkta biz mevcut olduğunu görüyoruz.
Aslında işte bu o dönemde yazılanların neden hala etkili olduğunu, işte neden hala felsefede, tıp tarihinde bu kadar okutulduğunu ve modern tıbbın ya da modern felsefenin, modern tarihin nasıl temeli oluşturduğunu
gösteriyor.
Şimdi gelelim yine İbn-i Sina'nın eserlerine, özellikle de tıp eserlerine. Önce Avrupa'da tıp okullarında okutulmaya başlanmış. Ondan sonra farklı dillere çevrilmiş ve günümüze kadar da hala hangi tıp kitabı yazılırsa yazılsın temelini, o çalışmanın temelini yine İbn-i Sina'nın kitaplarında buluyoruz.
Evet. Yani kendisi 980'de doğdu. Doğup 57 yıl yaşadı. 1037'de vefat etmiş. Haçlı seferlerinden itibaren İslam dünyası ile Avrupa dünyası arasında önce kanlı, ondan sonra tatlı sert, ondan sonra bir barış vasatı teşekkül etti. Bu zaman zarfında İslam dünyasına az da olsa Avrupa'dan gelenler oldu. İslam dünyasından da az da olsa ticaret veya seyahat maksatlarıyla gidenler oldu. Ve İbn-i Sina'nın eserleri Suriye ve Endülüs üzerinden Avrupa'ya geçti. Latince'ye tercüme edildi. Bir kısmı Yunanca'ya tercüme edildi. Sonra Avrupa dillerine tercüme edildi. 16. asırda, yani 1500'lü yıllarda artık İbn-i Sina'yı Avrupa'da duymayan, tanımayan bilim adamı yoktu. Ve o asırda matbaanın da yardımıyla İbn-i Sina'nın bu eserleri, ki tercümelerinde bazı problemler olduğu söylenir. Ben bunu tespit edebilecek ehliyete sahip değilim ama yazarlar İbn-i Sina'nın eserlerinin, orijinallerinin tercümelerinde bazı değişikliklere uğradığını söylüyorlar. Bu kolay bir şey değildir. Bir lisanı başka bir lisana tercüme etmek kolay değildir. En iyi tercümeyi iki lisanı da ana dili olanlar yapabilir, ki böyle insan dünyada çok azdır.
Hatta öyle anlatılır ki bir takım özellikle Endülüs'e mahsus bir takım renklerin nasıl elde edildiğinin bile bu kitaptan çıkartıldığı.
Şimdi tıp kitabı deyince biz sadece doktorluk olarak düşünmeyeceksin. Çünkü içinde eczacılığa dair bahisler de çoktur. Ve bu eczacılığa dair bahislerde bakıyorsunuz İbn-i Sina kimya bilgisini konuşturuyor. Evet.
Ve bir bitkinin kabuğunu ya da bir hayvanın kabuğunu
bundan diyor, şu bitkiden şu ilacı alırsınız diyor. Şu şuna yarar, bu buna yarar. Şundan şu kadar, işte boyalarda kullanılan bitkiler,
o
hayvan kabukları.
Avrupa'da bilinmeyen renklerden
Avrupa'da bilinmiyordu. Pek çok renk Avrupa'da bilinmiyordu. İthal ediliyordu İslam dünyasına ve çok pahalıya. Mesela bunların en başında mor renk geliyordu. Mor renk fevkalade pahalıydı. Mor rengin elde edildiği böcek çok nadir bulunuyordu. Akdeniz kıyılarında bulunuyordu. Ve tabii bunun elde edilmesi de uzun ameliyeler gerektirdiği için mor renk çok pahalıydı. Ve zaten Roma imparatorları mor renk giyerdi. Başkaları mor renk giymezdi. Bu bir imtiyazdı. Zaten giyemezdi. Roma İmparatoru İstanbul fethinde mor ayakkabılarından tanındı. İmparator olduğunu anladılar. Düşünün, yani başkası mor giyemeyeceği için. Porfirogenitor, mor içine doğmuş diye Roma prenslerine verilen isimdir. Ondan sonra mavi gelir. Mavi renk de aynı şekilde fevkalade zor elde edilen bir renktir. Üçüncüsü kırmızıdır. Yani üçüncü derecede zor. Kırmızı denilen bir böcekten elde ediliyor. Bu biraz daha fazla bulunuyor. Ama diğerleri çok az bulunuyor. Mavi ve morun elde edildiği. Onun için Rönesans devrindeki tablolara baktığınız zaman soylu ve zengin insanlar hep mor, mavi elbiselerle tasvir edilmiştir. Bir Rönesans resminde bir kadının veya bir soylunun mor veya mavi ile tasvir edildiğini görürseniz anlayın ki o zengin birisi. Sarıyla tasvir edildiğini görürseniz o fakir birisidir. Hancıdır, çiftçidir ama mutlak değil bu. Ama sanat tarihi kitaplarında ben okumuşum. Bu renklerden bunu anlıyoruz diyorlar. Şimdi İbn-i Sina'nın eserinde bunun bile ipuçları vardır. Evet. Yani ilaç bahislerini anlatırken dediğim gibi, yani morfini, en ideal morfini onun yazdığı söyleniyor.
Bunlar hep bitkisel kökenli. Hep şu bitkisel, andaki sentetik ilaçlardan bahsetmiyoruz.
Sentetik ilaç yapma imkanı yok ama tamamı hayvanlardan ve bitkilerden elde edilen ilaçlardır.
Şimdi reddedilen fitoterapinin aslında...
Evet, onu görüyoruz. Zaten farmakoloji... bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen ilaçların biliyorsunuz sentetik olarak imal edilmesi ve yoğunlaştırılması üzerine kurulmuştur. Yani aslını kuran zaten onlardır. Sonra İbn-i Sina'da şunu da görüyoruz. İbn-i Sina zamane bilim adamları gibi sadece fiziğe, yani pozitif ilme bağlı kalmamış. Dediğim gibi metafiziğin de kurucusudur. Ruhun varlığı, ruhun tecellileri, bunun üzerine Tabi bundan çok meşgul olması mesela o dini sapkınlıklarına da sebep olmuş. Mesela olamaz diyor, Cebrail gelip de peygamberimize böyle bir şey anlatamaz diyor. Vahiy var tabi, Kur'an-ı Kerim haktır diyor. Ama o diyor parapsişik bir şekilde kalbe gelen ilhamla olmuştur diyor. Şimdi İbn-i Sina'yı biraz da temize çıkaralım. Vefat etmeden evvel hastayken tövbe ettiği, bütün yaptığı günahlara, zarar verdiği kimselerin imkan olduğu kadar bulup tazmin ettirdiği, helalleştirdiği, hatta tellallar bağırttığı, mallarının tamamını, çok zengindi. Yani pozisyon itibariyle. Hırsız falan değil, vezir çünkü. Seferlere katılıyor, ganimetler alıyor. Doktor, yani insanlar hayatını kurtarıyorsunuz. Yani,
ne, dile benden ne dilersen durumu. Dile benden
ne gayet tabii olarak. Çok zengin, servetini dağıttığı, 3 gün boyunca her 3 günde bir hatim indirdiği, bunlar da kitaplarda anlatılıyor. Yani bu da İbn-i Sina için bir hüsnüzan vesilesidir. Yani demek ki yaptığı iyilikler, almış olduğu dualar ona sebebiyet verdi. Yani şunu demek istiyorum. İşte hastaneleri falan. Mesela 1000. doğum yılında bütün dünyada İbn-i Sina yılıydı, 980. Pullar basıldı, konferanslar verildi, paralar basıldı. Sadece bizde değil. Hatta bizimkiler şaşırdılar. Bütün dünyada nereden biliyorlar İbn-i Sina'yı? Biz biliyoruz çocukluğumuzdan beri. Hani İslam kültürü, hani bizde bir de Türk deniyor falan. Ama Avrupalıların, hatta bizde bir hastane yapıldı Ankara'da, adını verdiler. Yani yeni yeni insanlar dünya çapında bir bilgin olduğunu anladılar. Ama şunu hiç unutmamak lazım. İbn-i Sina, İbn-i Sina yapan Türk İslam medeniyetidir.
Evet, onun içinde beslendiği, büyüdüğü, fırsat verilmesi, fırsat bulduğu
böyle,
medeniyet.
Böyle zeki ve kabiliyetli bir insana fırsat verilmesi, babasıyla dan itibaren yetiştirilmesi, mesela genç yaşta sen gençsin, toysun, anlamasın dememiş, hekimbaşı ve vezir yapmışlar. Bu işte ve gencecik
liyakata
bir ömrüne
o dönemde verilen değeri gösteriyor.
Liyakat çok mühim, basit bir insan halbuki, yani aile olarak, ve o da bunun hakkını vermiş.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yani tekrar teşekkür görüşmek ederim. Üzere.